Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Taha Kılınç imzalı Kurmay Aklı Olan İhtiyaç başlıklı yazıyı sunacağız. Mekke döneminde Resulullah'a iman eden bir avuç Müslüman her türlü işkence ve saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Hatta içlerinden şehit edilenler ve başka diyarlara göç etmek zorunda kalanlar da olmuştu. Yaşanan acılara ve katlanılan eza cefaya rağmen Müslümanlara emredilen tek şey vardı: sabır. Müşrikler ne yaparsa yapsın sabır. Hangi hakareti ederlerse etsinler sabır. Öldürseler de sabır. Bu sabır elbette pasif bir şekilde bela ve sıkıntıların geçip gitmesini beklemek şeklinde değildi. Gündüz takatleri kalmayıncaya kadar zorlanan Müslümanlar, geceleri sabahlara kadar ibadetle ve yeni nazil olan ayetleri tefekkürle meşguldü. Gündüz kaybedilen moraller ve ümitler, geceleri ayetlerin apaydınlık izinde yeniden kazanılıyordu. Geçmiş peygamberlerin kıssaları, uzun zulüm ve işkence yıllarından sonra kurtuluşa eren kavimler, İsrailoğullarının serüveninin bütün safhaları hep bu dönemde indirilen surelerde yer alıyordu. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan, sonra köle gibi Mısır'a götürülüp satılan, ardından Allah tarafından Mısır hazinelerinin bekçiliğine yükseltilen Yusuf aleyhisselamın olağanüstü hikayesi, Mekke vadisinde sıkışıp kalmış gariban Müslümanları elbette bambaşka dünyalara götürüyor, dirençlerini tazeliyordu. Siyer-i Nebi'nin bu meşakkatli dönemini okurken bir soru hep aklıma gelir. Müslümanlar kendilerine dünyayı dar eden müşrik elebaşlarını neden öldürmemişlerdir? Ebu Cehil'e bir suikast düzenlemek, Umeyye bin Halef'i haklayıvermek, Utbe bin Ebi Rebiya'yı boğazlamak. O dönemde herhalde bunun bir yolu bulunurdu. Acaba neden sabır tercih edilmiştir? Müslümanlar tam 13 yıl boyunca niçin sürekli katlanmış, dayanmış, boyun bükmüştür? Bu soruların cevabı aslında yine o dönemin satır aralarında gizli. Askeri güçleri, kendilerine ait ekonomik ve siyasi düzenleri, istihbarat teşkilatları, Mekke dışında müttefikleri ve hamileri bulunmayan Müslümanlar, müşriklerden herhangi birini öldürmeleri durumunda toptan yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ayrıca müşriklerin kendilerine yönettiği bozguncu ve ayrılıkçı gibi sıfatları da böylece üstlenmiş olacaklardı. İslam'ın ve Müslümanların geleceği adına Mekke döneminin kaderine sabır ve katlanış düştü. Mekke'den Medine'ye hicretten sonraysa artık Müslümanlar kendilerine ait bir devlete ve güce kavuşmuştu. Mescitlerinde özgürce cuma namazlarını kılıyor, çarşılarında alışverişlerini yapıyor, bütün kararlarını kendileri alıyorlardı. Medine şehir devleti, Mekke şehir devletine denk bir konuma yükselmişti böylece. Ayrıntılarını hepimizin bildiği savaşlar ve çatışmalar silsilesinin sonunda hicretten yalnızca 8 yıl sonra Mekke'de Müslümanlar tarafından fethedilecekti. Mekke döneminin aksine Medine dönemindeki Müslümanlar son derece atak, çevik, girişken, kendilerine yapılan saldırılara anında karşılık verecek kadar da güçlüydü. İşte bu nedenledir ki İslam'ın ve Müslümanların izzetine yakışmayacak çirkinlikler yaparak Resulullah'ı rahatsız eden, Mekke müşriklerini Medine'ye saldırmaları için kışkırtmaya çalışan Yahudi şair Ka'b bin Eşref bir suikastle ortadan kaldırılarak tehlikesi bertaraf edilmiştir. Pratik sorularla devam edelim. Günümüzde 2000'li yıllarda İslam'a veya onun muazzez simgelerine saldıran bir kafir ya da kafirler güruhuna karşı nasıl bir tavır takınacağız? Elimize bir silah alıp kafamızı kızdıranları rastgele tarayabilir miyiz mesela? Susup sabretmemiz gereken yer neresi? Aktif mücadeleye girişmemiz gereken yer neresi? farklı coğrafyalara göre farklı mücadele biçimleri var mı? Yoksa İslam'ın bu konudaki yorumu tek ve sabit mi? Tüm bu soruları cevaplama biçimimiz aslında Siyer-i Nebi'yi ne kadar kavradığımızla yakından alakalı. Yaptığımız veya yapmayı planladığımız herhangi bir işle ilgili siyerden delil bulmak son derece kolaydır. Tabiri caizse her duruma uygun malzeme mevcuttur. Ancak soru şudur, kitabın herhangi bir yerini açarak ilk gözümüze çarpan işe yarar yeri alabilir miyiz? Bunun cevabı elbette hayırdır. Hem de güçlü ve kararlı bir hayır. Siyer-i Nebi, eğer sebep-sonuç odaklı, Kur'an'la teyitli ve dönemin şartları gözetilerek ayrıntılı bir biçimde okunmazsa, herkesin kendi kafasına göre çıkarımlarda bulunduğu bir ideolojik metne dönüşür. Buradan da hikmet ve insanlık neticeleri hasıl olmaz. Güçler dengesi bakımından hangi dönemde bulunduğumuz, örnek aldığımız vakanın günümüzdeki şartlar açısından isabetli olup olmadığı ve kullandığımız delilin İslam'ın maksatlarına hizmet edip etmediği gibi çok sayıda kriteri usul olarak benimsemek zorundayız. Aksi takdirde ortaya İslami gibi göründüğü halde İslam'ın mesajıyla taban tabana zıt bir takım pratikler çıkar. Günümüzde maalesef çoğunlukla şahit olduğumuz gibi. Bugün siyasi ve askeri sahada Müslümanların mahrum kaldığı belki de en önemli haslet kurmay akıldır. Şer cephesinden bir saldırı geldiğinde nasıl davranılacağı, kimin hangi vazifeleri yapacağı, şartların Mekke ve Medine dönemlerinden hangisine tekabül ettiği, hangi olayın örnek alınacağı gibi çok sayıda soruda doğru cevapları ancak kurmay akıl verebilir. Bu akıl tek bir kişi olmaz belki, bir heyet veya kurul olur. Onlar istişare ederek, tarihi okuyarak, önceki örnekleri inceleyerek Müslümanlara çıkış yolunu gösterirler. Devlet başkanları etraflarında kurmay akıl denebilecek bir danışman heyeti bulundurur. Askeri ve siyasi kararlar böyle alınır. Günümüzde Müslümanları yönlendiren bir kurmay akıl maalesef bulunmadığından dolayı herkesin kendi meşrebine ve bakış açısına göre karar aldığı, bunları kendi imkanlarıyla uygulamaya koyduğu, birçok defalarda gayrimüslim akıllar tarafından yönlendirilerek tuzağa düşürüldüğü bir kaos sürecinden geçiyoruz. Kolay ve basit bir çözüm yok şüphesiz. Ancak en azından Kur'an'ın açık emirlerini ve Siyer-i Nebi'nin aydınlık yolunu izlerken doğru örneklerden hareket ettiğimizden, hadiseleri düzgün biçimde anladığımızdan ve istikametimizi çizerken naslara zulmetmediğimizden emin olalım. Aksi takdirde hem içine düştüğümüz çözümsüzlük daha da derinleşecek hem de bunların üstüne bir de manevi vebal yüklenmiş olacağız. Taha Kılınç'ın Kurmay Aklı Olan İhtiyaç başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz Genç Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesli Dergi'ye. Şimdi de Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Aklı İhmal Etme, Akılla da Yetinme başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah'ın lütfettiği bütün nimetleri aziz bilmek, Hakk'a karşı hem saygıdır, hem edeptir ve hem de şükürdür. Nimetleri büyük küçük diye ayırmak ilk nazarda mümkün ve tabii gibi görünse de Allah'tan bir ikram ve ihsan olduğu düşünüldüğünde onun her nimetini büyük bilmek edebe daha yakındır. Belki şöyle denilebilir, Hakk'ın bütün nimetleri büyüktür ve fakat bazıları daha büyüktür. Nice küçük gibi görünen nimetler vardır ki yokluğunda azametini hissettirir. Hakk'ın her nimeti büyük olduğu içindir ki küçük görülmesi halinde kulun elinden alınır ve kul neticede onun büyüklüğünü yokluğunda takdir edip kabul etmek durumunda kalır. Bu sebepledir ki bazı ariflerin Rablerine şöyle dua ettikleri nakledilir. Rabbim, nimetlerini bizden almak suretiyle değil, bizim üzerimizde devam ederken onların değerini bilip büyük görmeyi bize lütfeyle. Rabbimizin insanoğluna lütfettiği çok büyük nimetlerden biri de akıl nimetidir. Bilmediğimiz ve hatta bilemediğimiz nice varlıklarda mahiyetini bilmesek de bir çeşit aklın varlığı söylenebilir. Ancak insana ihsan edilen aklın değerinin çok farklı ve üstün olduğu aşikardır. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, hayrı şerden, güzeli daha güzelden ayırt etme melekesi ve doğruya ulaşmada bir değerlendirme vasıtası olan akıl nimeti ne yüce bir ikramı ilahidir. İçimizdeki fıtri vahyin çözümleyicisi, peygamberler vasıtasıyla gönderilen vahyin anlama vasıtası ve kainat kitabının tefekkür, tezekkür ve ibretle okunmasında merkezi bir rol üstlenen bu Rabbani cevherimiz, asla atıl bırakılmaması gereken hayati bir varlığımızdır. Mevcut verilerden, bilgilerden, zanlardan ve kimi zaman vehimlerden, hayallerden hareketle yeni yeni sonuçlar üretme kabiliyetinde olan bir mekanizmamızdır. Her bir insanın aklı diğer bir ifadeyle akletme derecesi farklıdır. Mevhibe-i ilahi olarak yaratılıştan gelen farklılıklar söz konusu olduğu gibi elde edilen kazanımlarda bu farklılığı oluşturan temel unsurlardan biridir. Daha da önemlisi, kalbi kıvamla akletme arasında çok sıkı bir alaka vardır. Zira Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre akletme melekesi kalbin bir fonksiyonudur. Buradan hareketle denilmiştir ki akıl, menba-ı kalpte, şuvası dimağda olan bir cevherdir. Bu yazıda muradımız, aklın ne olup ne olmadığı üzerinde durmak değildir. Bu konu asırlar boyu filozofların, kelamçıların, ehli tasavvufun üzerinde söz söylediği derin ve geniş bir konudur. Burada maksadımız insan için bu derece mühim olan bu ulvi nimetin nimet olmasını unutmadan hak ve hakikate erişmek için çoğu zaman yeterli olmayabileceğinin farkında olabilmeye bir işarettir. Kimi zaman aklı putlaştırırız. Halbuki akıl çoğu zaman kendisine verilen verilerle iş görür ve sonuç üretir. Ona işlemesi için verilen malumat yığınlarının gerçeklik değerini tek başına test edip sonlandıracak ve neticede hakikate erdirecek güce ve kabiliyete sahip olduğu da söylenemez. En azından birçok meselede bu böyledir. Hele hele tek bir ferdin başka akıllardan müstani bir şekilde böylesi bir hakikat pusulası olması imkansızdır. Öyleyse hayatı istikamet üzere yaşamak için daha başka yardımcılara ihtiyaç vardır. Görünenin ötesinde olan nice alem ve hadiseler vardır ki aklımız bu alanlarda adeta bir körebe oyunu oynar. Varlığa anlam yüklemek, hayatı anlamlı kılmak, oluş ve yok oluşu doğru yorumlamak, ölüm ve ötesine dair vicdana itminan verecek izahlar getirebilmek aklın çözebileceği meseleler değildir. İşte bu ve benzeri daha nice alanlarda vahyin imdadına ihtiyaç vardır. Peygamberlerin mesajına kulak tıkayanların bu sahalarda yol bulmaları hayaldir. Karanlık ürperti verir ve gönlü huzursuz kılar. Vahiy kandiliyle aydınlatılmayan her alan zifiri karanlıktır ki, böylesi karanlıklarda bocalayan kimseler, vehim, hayal ve zanlar arasında örümcek ağ misali kurdukları akıl ipliklerinden oluşan evlerinde hiçbir zaman kendilerini emniyette hissedemeyeceklerdir. Öyleyse akla vahyin ışığı bir zarurettir. Akla diğer bir yardım başkalarının akıllarıdır. Bunun yolu da danışmaktır, yani istişaredir. Her alanın ustasına ve uzmanına büyük bir saygıyla yaklaşmak, akıl danışmak ve yol sormaktır. Bu bir anlamda yaşanılmış, test edilmiş tecrübi bilginin en kısa yoldan elde edilebilme fırsatıdır. Böylesi bir kaynağa müstani olmak, yani bunu küçümsemek aklı da fakirleştirir. Bilgi havuzu olarak kitap, İnternet ve benzeri imkanlar bir fırsat sunsa da bunların hiçbiri bir bilgenin bir cümleyle göstereceği hakikate çoğu zaman aracı olamayacaktır. Zira ustalık kıvamı çok sayıda bilgi, tecrübe, firaset ve basiret bileşimi bir yol göstericilik demektir. Burada önemli olan hangi meseleyi kiminle istişare edebileceğini teşhis ve tespit edebilmektir. Akla bir diğer yardım da ilahi ilhamlardır. Gönlü hakka açarak ondan en doğruya eriştirmesini, yönlendirmesini niyaz etmektir. Bunun adı da istiharedir. Yani en hayırlı olanın ne olduğu bilgisine erişmek ve bu yolda muvaffakiyete ermek için yüceler yücesi Rabbimizden yardım istemektir. Bunun da usulü ve keyfiyeti Allah Resulü'nün hayatında ve sözlerinde açık bir şekilde beyan edilmiştir. Netice olarak kimilerinin yaptığı gibi aklı putlaştırmamalı, yine bazılarının kalp cevherini yükseltme adına yanlış bir kıyasa düşerek söyledikleri gibi akıl nimetini de hor görmemelidir. Aklı selimle kalbi selimi birlikte çalıştırmalı, aynı zamanda başka akıllardan beslenme adına istişare sünnetini de en güzel şekilde yaşamalıdır. Bunların hepsinden daha ötede ise Rabbimizden her an bize doğruya hidayet etmesini ve bize hak ve hakikati ilham etmesini niyaz etmektir. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Aklı İhmal Etme, Akılla da Yetinme başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Genç Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından Doktor Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Yolu Uzun Olanlar İçin Olmazsa Olmazlar 1 başlıklı yazıyı sunacağız. Gece uzun, yıldızların ışıttığı kadar aydınlık her yer. Ortada yanan ateş ısıtıyor içimizi. Alevler aydınlatıyor muhabbet halkamızdaki aydınlık yüzleri. Vakit ağır ağır, sindire sindire, anlaya anlaya okuma vakti. O halde girelim söze bihi. Bir önceki fasılda kendimizi bir anda yarım asırlık bir hayat yolculuğunun başında bulduğumuzdan bahsetmiş, hayatın akışına yönelik seyir defterime düştüğüm notları paylaşmış, bu yolculuğu anlamlandırmaya yönelik sorularımı sıralamış, bazı tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda da yarım asırlık hayat yolculuğunun öncesinde heybemizdeki olmazsa olmazlara ve olursa olmazlara dair biriktirdiklerimi sofraya koymak istedim. İnsan haydan gelen her şeyin huya döndüğü bir hayat yolculuğunun biricik şuurlu yolcusu. Biyolojide insan Homo sapiens sapiens olarak adlandırılır. Bu hikmetli ifade kelime anlamı olarak bildiğini bilen insan anlamına gelir. Yani kendi varlığının farkında olan, kendini dış bir gözle değerlendirebilen şuur sahibi insan. Bu durumda şuur, insan olmanın olmazsa olmazıdır. Sahip olduğu şuursa insanı 1. kendine, 2. çevresine, 3. Rabbine karşı sorumlu davranmakla yükümlü kılan bir unsur. Bu üç boyutlu sorumluluğun farkında olduğumuz kadar insan olduğumuzu ve insan kaldığımızı, bu sorumluluğu yok saydığımız ölçüde de aşağıların aşağısına sürüklendiğimizi gözlemliyoruz. Her gün hayatı insan kadar güzelleştirebilen, incelikle ve zarafetle süsleyen başka bir canlı yokken hayatı cehenneme çevirebilen, tahayyülü dahi zor utançları üretebilen de yine sadece insan. İnsan her yönüyle bu hayatın yabancısı, doğal olmayan, sıradan olmayan, hayatın temel normlarına uymayan, geldiği yere dönmesi gereken bir varlık sanki. Kendi kendine bırakılsa hem kendine hem çevresine şuursuzca nice zararlar verebilecek insan, çok şükür ki yaratılışını müteakip başıboş bırakılmamış. Yolu ve yolcuyu yaratan Rabbimiz, zorunda olmadığı halde yolun kılavuzunu da rahmetinin bir tecellisi olarak insana iletmiş, böylece yolculuğumuz ve sorumluluğumuz başlamış. Peki bu kadar önemli olan bir yol, üzerinde derin derin düşünülmeyi, konuşulmayı, anlamlandırılmayı fazlasıyla hak etmiyor mu? Kimilerine göre hak etmiyor. Anı yaşamak ve haz peşinde koşmak yetiyor. Hazla ve hızla geçen zamanda kendini kaybeden insan, opiat bağımlılığında arıyor artık mutluluğu. Instagram'da arzendam edebildiği kadar değerli hissediyor kendini. Başkasından takdir gördüğü kadar güveniyor kendine. Bir dondurma dahi has peşindeyken sloganıyla satılabiliyor artık. Marihuana yasallaşıyor gelişmiş ülkelerde ve daha nicesi. Bildiğini bilen insan kendi iradesiyle bilmeyi reddediyor artık. İtminan arıyor kalpler, huzur arıyor gönüller. Dönüp duran kalpler günümüzde her durakta bir hayal kırıklığı daha yaşıyor. Halbuki kalpler ancak onu ve ona dair her şeyi hatırda tutarak, kılavuz olarak gönderilen vahye kulak vererek, merhamet temelli yaşayarak itminan bulabiliyor. Hayat sadece Allah'ın rengiyle renklenebiliyor. Yola çıkmak yol hazırlığı yapmayı gerektiriyor. Oldukça kısıtlı kapasitedeki heybeye olmazsa olmazlar konulurken gereksiz yüklerden de arınmak gerekiyor. Kendi yolculuğumda geriye dönüp baktığımda fark ettiğim olmazsa olmazları sıralamak isterim. Hayatı sadıklarla birlikte Allah'ın rızasına göre yaşamayı hayal eden kardeşlerimizin heybesinde 1. Merak ve keşif 2. Hayret 3. Gayret 4. Ahlak ve edep 5. Paylaşmak ve hayırda yarışmak 6. Güler yüz ve nezaket 7. Hüsnü zan ve merhamet 8. Hür fikir ve vicdan olmazsa olmaz. Hepsi bu kadar değil elbette, ancak en çok getirdiklerimiz bunlar bana göre. Merak ve keşif. Bir bebek her şeye ve herkese bir bilim insanı dikkatiyle bakıyor. Evimiz dikdörtgen olduğu halde niye daire diyorsunuz ki diye sorabiliyor 5 yaşındaki ufaklık. Seneler geçip okullar bittiğinde ise merakını muhafaza etmiş bir insana rastlamak çölde su bulmak gibi zorlaşıyor. Sorduğu sorulara cevap bulamamış, soru sorduğunda çevresi tarafından aşağılanmış, sorduğu sorular küçümsenmiş veya alaya alınmış insanlar bir süre sonra artık soru sormuyor. Soruların menbaı olan merak duygusu soru üretmeye devam edince de o duyuyu bile isteye törpülüyor insan. Merakta sorulan basit bir soruyla gülünç duruma düşmek bir kabus günümüz insanı için. Giderek narsist hale gelen benliğimiz artık basit bir soruyla karizmasını çizdirme riskini alamıyor. Halbuki merak, hayata bakış çözünürlüğümüzü artırıyor. Nedenlere ve nasıllara bulduğumuz cevaplarla hayat başka bir boyut ve anlam kazanıyor. Mikro ve makro evrene yönelttiğimiz merakımızla yaptığımız keşifler bilgi derinliğimizi artırıyor. Merak bizi hakkıyla bilen bir insan olmaya yöneltiyor. Buysa bizim için bir hedef. Çünkü Allah'tan ancak hakkıyla bilenler sakınıyor. Hayret. Hayret bir kişinin beklentisini, tahayyülünü, bilgi ve beceri evrenini aşan bir durum karşısındaki şaşkınlığıdır diyebiliriz. Gördüğü bir durum karşısında hayret etmek günümüz insanı için bir acizlik olarak algılanabiliyor. İyi niyetli paylaşımlar müstesna, hayret edilesi bir bilgi paylaşan kişi ne kadar çok bildiğini göstermeye çalışırken muhatapta hayretini gizleyerek bilmediğini belli etmemeye çalışabiliyor. İnsanın kendi suni karizmasını çizdirmemek adına gizlediği hayret, istenmediği yerde durmuyor ve zamanla körelebiliyor. Hayret artık şantiye izleme alanından buldozer izleme düzeyine düşüyor. Şantiye izleme alanları yapılabiliyor inşaatların çevresine. Bir drone uçuşunu hayretle izleyenler için havada inanılmaz manevralarla uçan bir kuş hiçbir hayret uyandırmıyor. Boston Dynamics'in iştahla paylaşılan robot videolarına hayretlerini gidermek için bakan insanlar, yanı başındaki bir kedinin yürüyüşündeki estetiğe hayretle bakmıyor. Nanoteknoloji haberlerini hayran hayran takip edenler, bir sivrisineğin tasarımını merak etmiyor, açıp okusa da hayret etmiyor. Halbuki yere düşen bir yaprağın yapısına, estetiğine, hikayesine hayret edebildiğinde insan hayatın her anı ve her yanı başka bir renk kazanıyor. Farklı bir görüşe, farklı bir duyguya hayretle yaklaşabiliyor ve böylece değer verebiliyor insan. Açan her bir çiçek sosyal medyada fon olarak kullanılmadan önce bakılmayı ve hayret edilmeyi vesilesiyle şükredilmeyi umuyor. Aramızda kalsın. Ben bazen yapraklara, gezegenlere, hayvanlara bakıp sizi gördüm, hayretimi tazeledim, var edene hamd ettim, müstedih olun diyorum. Gayret. İçten gelerek çalışma, belli bir şey için çabalama, didinme, çaba, cehd diye tanımlıyor Kubbe Altı Lügatı gayreti. İlkokuldan itibaren bize tayin edilen masaya, sıraya gidip oturduk. Ders zili çalınca birinin gelip bize bir şeyler anlatmasını bekledik. Seri üretim bandında yetiştik, bilgiyi nasıl talep edeceğimizde talebe olmakla, öğrenmeyi öğrenmekle pek ilgilenmedik. Sanırım gayretimizi buralarda yitirdik. Kimse gece gece icat çıkarmasın, herkes oturduğu yerde otursun, kimse olaylara karışmasın sözleri sıklıkla yankılanır oldu toplumda. Saat 5 olsa da eve gitsek diye bakıyor birçok insan saate. Halbuki en basit işte dahi gayret göstermek, o işi en güzel ve doğru şekilde yapmak, bir arpa boyu kadar dahi olsa topluma bir katma değer üretmek için çabalamak kadim medeniyetimizden bize bir mirastı. Gayreti bize aşılayan yaptığımız her işte Allah'ın rızasını gözetmekti. Selçuklu'daki ahilerin ve Bacıyan-ı Rum'un, Osmanlı'daki vakıfların ilmek ilmek dokuduğu toplumsal yapımızda her insan bir işin ucundan huşuyla tutardı. Zekat verecek kişi mumla aranırdı. Neden tekrar olmasın? Olmazsa olmazların üçünü ancak sığdırabildim bu yazıya. Devamı nasipse bir sonraki sayıya. Gönüllere şifa olsun ve selam ve dua. Doktor Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Yolu Uzun Olanlar için Olmazsa Olmazlar 1 başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.